Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 30.
Toplantı salonundaki liderler ise o saatte yemek içmekle meşguldüler. Yemek esnasında o gün kazanılan zaferin ayrıntıları üzerine sohbet ediyorlardı. Herkes büyük önderin verdiği kararların kıymetini takdir ediyor ve zaferin olası sonuçları üzerinde fikir yürütüyordu. Kendisine verilen görevi kusursuz bir şekilde yerine getiren Abdülmelik de herkes tarafından övülmekteydi. Hasan'ın ve büyük dayının teşrifleri ortamı daha da neşelendirmişti. Büyük önderin çehresi hoşnutlukla parlıyordu. Her birini tek tek selamlarken yanakları mutlu bir gülümsemeyle titriyordu. "Hepiniz bana son derece yardımcı oldunuz," dedi onlara yemeğe başlamadan önce. Özellikle savaşı yöneten Ebu Ali'yi uzun uzun tebrik etti. Sonra da Abdülmelik'e dönerek Musufer ile harem konusunda nasıl anlaştığını sordu. Savaşa yaptığı etkili müdahale için ona teşekkür etti. Ayrıca fedailere komutanlık yapan Ebu Suraka'yı da emirlerini eksiksiz uygulamasından dolayı tebrik etti. Bu arada gizlice yüzbaşı Münüçer'e bakıyordu. Suratında alaycı bir gülümseme vardı. Münüçer konuşmalara katılmıyordu. Herhangi bir faaliyet göstermeden kalede kaldığı için son derece öfkeliydi. Şimdi de diğerlerinin övgü dolu sözlerle taltif edilmelerini dinlemek zorundaydı. Karanlık bakışlarla etrafı süzüyor, az yiyor ve çok içiyordu. Hasan'ın alaylı bakışlarını fark edince iri yarı gövdesi titremeye başladı. "Aramızdan iki kişi bugün kendilerini feda etmek zorunda kaldılar," diye söze başladı Hasan. Sesinde güç bela saklamaya çalıştığı muzip bir ton vardı. "Onlara büyük saygı göstermeliyiz. Gerçek bir asker için en büyük şeref düşmana karşı dövüşmektir. Bu sadece en büyük şeref değil, aynı zamanda en büyük mutluluktur. Daha ulvi sebepler yüzünden böylesine bir şeref ve mutluluktan feragat eden kimse, gerçek bir erkek olduğunu ispat etmiştir ve özel bir saygıyı da hak etmiştir." Herkes şaşkın bakışlarla ona bakıyordu. Hasan daha ciddi bir sesle devam etti. "Dediğim gibi, aranızdan iki kişi tüm ruhlarıyla asker olmalarına rağmen bugün bu şeref mutluluktan feragat ettiler. Bu iki kişinin biri Münüçer, diğeri de benim. Büyük fedakarlığımızın sebepleri malumdur. Kendi açımdan sizin savaşta göstermiş olduğunuz başarı ve zafer beni fazlasıyla tatmin etti. Münüçer ise bugün gösterdiği fedakarlığın mükafatı olarak benim tarafından tüm İsmaili kalelerindeki garnizonların başkomutanı olarak atanmış ve emir rütbesiyle taltif edilmiştir." Ayağa kalkarak yüzbaşının yanına gitti. Şaşkınlıktan ve hayretten kıpkırmızı kesilen Münüçer de ayağa kalkmaya çalışıyordu. "Şaka yapıyorsun Seydun'a," diye kekeledi. "Kesinlikle yapmıyorum dostum," diye cevap verdi Hasan ve onu kucakladı. "Fermanı imzaladım bile, Ebu Ali onu sana takdim edecek." Salondan tasvip eden bir uğulu ses yükseldi. "Bunu dışında sen de herkes gibi ganimetten payına düşeni alacaksın," diye devam etti. "Bu nedenle hemen şimdi bölüşümün nasıl yapılacağını tespit edelim. Çabucak ellerine geçen hayvanların ve silahların sayısını sapta. Bu sayıya bazı değerli eşyalar ile birçok altın dolu para ekle. Münüçer ve savaşa katılan diğer liderler rütbelerine uygun birer takım harp teçhizatı ile bir binek hayvanı alacaklar," dedi. "Her biri ayrıca 10'ar tane altın para alacak. Mutsifer'in adamları da 10'ar altın para ile subaylarla çavuşlara birer takım harp teçhizatı verilecek. Musufer'in kendisine ise bize takviye gönderdiği için teşekkür olarak 10 deve ile 200 altın gönderilecek. Şehitlerin ailelerine tazminat olarak 10'ar altın verilecek. Geri kalan bölükteki adamlara dağıtılacak. Fedailer ise bir şey almayacaklar. Çünkü bugün savaşa katılmaları kendilerine lütfedildi. Bu onlar için yeterli olmalı." Herkes kendi payına düşeni aldıktan sonra Hasan sözlerine devam etti. "Demiri tavında dövmeliyiz. Türk öncülerinin hezimeti tüm İran'a yıldırım hızıyla yayılacaktır. Yandaşlarımızın ve müminlerimizin heyecanları artacak. Mütereddit onların tereddütleri ise azalacaktır. Bugüne değin gizli olarak bize bağlı bulunanlar artık açıkça saflarını belirleyecek cesareti kazanacaklar. Ve şu anda muhasara edilen kalelerdeki düşmanlarımızın direnme kuvvetleri kat be kat artacak. Düşmanlarımız ise artık bizi ciddi bir rakip olarak dikkate almak zorunda kalacaklar ve malum hainler korkunun ne demek olduğunu anlayacaklar." Bu sözleriyle başveziri kastetmek istiyordu. Liderler başlarını sallayarak demek istediklerini anladıklarını belirttiler. Bu seferden sonra kalemize taraftarların akın edeceğini düşünüyorum diye devam etti. Bütün Rutbar bölgesi bizden yana ve artık babalar oğullarını İsmaili davasına hizmet etmeleri için kalemize göndermekte tereddüt etmeyecekler. Sen Ebu Soraka, onları karşılayacak ve daha önce yaptığın gibi sınava tabi tutacaksın. En gençleri, en kuvvetlileri ve yeteneklileri fedai olacak. Öne sürdüğüm tek koşul yine aynı. Evli olmamaları ve sefih bir hayat sürmemeleri gerekir. Açıkçası kadınları ve cinsel çekiciliklerini tanımamış olmaları lazım. Diğerleri ise şayet silah taşımaya uygunlarsa saflarımıza asker olarak katılabilirler. Eski kuralları düzeltecek ve yeni kurallar koyacağız. Savaştan önce kalede bulunanlar bir takım haklara sahip olacaklar. Bugün başarı sağlayanların rütbeleri yükseltilecek. Rütbeler, görevler, haklar ve ödevler yeniden belirlenecek. Çok ağır cezalar uygulayacağız. Her asker aynı zamanda mümin olmak zorunda olacak. Askerlerin kalplerini her türlü dünyevi hırstan arındırmalıyız. Bugün askerlerin ilk ve son defa şarap içmelerine izin veriyorum. Mutsufer'in kalede misafir bulunan askerlerinin şerefine veriyorum bu izni. Hepsi bizim yasak ve serbest olan her şeyin efendisi olduğumuzu öğrenmeli. Böylece farkında olmadan bize hizmet etmiş olacaklar. Evet, bundan sonraki en önemli hedefimiz yeni taraftarlar kazanmak olmalıdır. Fedaileri ülkenin dört bir tarafına göndererek bizim için konuşmalarını ve yeni taraftarlar kazanmalarını sağlayacağız. Tutsaklara da düşüncelerimizi öğreteceğiz. Herkes onlarla ilgilensin. Sultanın ordusu kalemize giderek daha fazla yaklaşıyor. Yakında bizi muhasara edeceği kesin. Fazla vaktimiz yok. Bu yüzden onları iyi tanıyan adamlara ihtiyacımız var. Onlar bizim inancımızı ve ateşimizi kendi saflarına taşıyacaklar. Yapmamız gereken şey öncelikle onların inançlarını temelden sarsmaktır. Gerisi kendi kendine gelecektir. Abdülmelik'e dönerek yanına yeterli sayıda adam alıp yarın sabah şayet hala orada iseler Türk öncülerini kovmak için Rutbar'a yürümesini emretti. Kazvin ile Rey arasındaki tüm bölgede devriye gezerek son düşman birliklerinin tesadüf ettiği yerde yok etmeliydi. Sultanın casuslar göndermiş olabileceği ihtimali üzerinde durmayı da ihmal etmedi. Sonra da liderlere veda etti. Büyük dâhilere bir işaret yaptı ve odasına çekildi. Alamut askerleri ve Mutsufer'in adamları yüksek sesle bağırıp gülerek o gün kazandıkları zaferi kutluyorlardı. Alt terasların üzerinde alelacele ateşler yakılmıştı. Üzerlerinde kocaman öküzler ile yağlı koyunlar çevriliyordu. Adamlar ise ateşin çevresinde oturmuşlardı. Etin pişmesini sabırsızlıkla bekliyorlardı. Burunlarına nefis kokular geliyordu. İştahlarını açmak için ekmeklerden küçük parçalar kopartarak ateşte cızırdayan yağa banıyorlardı. Hepsi de yüksek sesle ne büyük kahramanlıklar yaptıklarını etrafındakilere anlatarak böbürleniyorlardı. Düşmanın sayısı aniden abartılı biçimde artmıştı. Bütün askerler elinden kaçırdıkları düşmanların sayısına bire bin katmakta bir sakınca görmüyorlardı. Herkes o kadar çok atıp tutmaya başladı ki iş sonunda tartışmaya ve kavgaya döküldü. Bir öküzün veya koyunun piştiği anlaşılınca adamlar bıçaklarını çekerek hayvanın üzerine saldırıyorlardı. En iyi parçayı almak istiyordu hepsi de. Birbirlerini yumrukları ile tehdit ediyor, hatta silahlarını bile gösteriyorlardı. Çavuşlar onları zapt etmekte oldukça güçlük çekiyordu. Ama sonunda herkese yetecek kadar et olduğu anlaşıldı ve birbirlerini öldürmek zahmetine değmeyeceği ortaya çıktı. Bu arada birkaç eşeğin sırtında büyük fıçılar gelmişti. Fıçıların içinde büyük testilerle doldurmaya başlanılmıştı. ''Şarap içmemize kim izin verdi?'' diye birbirlerine sordular şaşkınlıkla. ''Seyduna'' diye cevap verdi çavuşlar. ''İsmaililerin önderi ve yeni peygamber. Peygamberin yasaklamış olduğu şeylerin yapılmasına izin vermeye hakkı var mı?'' ''Elbette var. Allah ona izin verme ve yasaklama yetkisi vermiştir. Hatta cennetin anahtarlarını bile ona teslim etti.'' Şarap içmeye alışkın olmayan adamlar kısa bir süre sonra etkisini görmeye başladılar. Büyük öndere bağlılık yeminleri ederek onun öğretisi hakkında tartışmaya ve kavga etmeye başladılar. Gözle görülür bir şekilde hayrete düşmüş olan misafir askerler Alamut askerlerine birçok soru yöneltiyorlardı. Aralarında birçoğu Mutsufer ile yaptıkları sözleşmenin bitişinden sonra Seyduna'nın hizmetine girmeye karar verdiler. Okul binasının çatısında oturan fedailer aşağıdaki hercümerci seyrediyorlardı. Koyun kızartması yiyerek açlıklarını bastırmışlardı. Neşeleri yerindeydi. O gün yaptıkları kahramanlıkları anlatıp duruyorlardı. Canları şarap içmek istemiyordu. Kendilerinin seçkin birlik olduklarının bilincindeydiler ve aşağıda vahşiler gibi ateşin etrafında dans eden ahmakları hor görerek seyrediyorlardı. Hekime yardım edenler ise korkunç izlenimlerini diğerlerine aktarıyorlardı. Bir süre sonra düşman bayrağının zaptı üzerine konuşmaya başladılar. Kalpleri artık daha hızlı atıyordu. 9. Bölüm. Alamut askerleri sultanın öncülerini kırıp geçirirken köşkün arkasındaki bahçelerde hummalı bir faaliyet vardı. Adi sabahın kör bir vaktinde Apama'yı kızların yanına götürmüştü. Kızların mışıl mışıl uyumakta olduklarını gören yaşlı kadın bir anda köpürüverdi. Yerdeki ağır tokmağı güç bela kaldırarak hızla duvardaki gonga vurdu. Demir levhadan yükselen derin uğultu ile tatlı uykularından acımasızca uyandırılan güzeller korkuyla yataklarından fırladılar. Dışarı çıkar çıkmaz üzerlerine bir sürü hakaretler yağmaya başladı. Sizi gidi tembel karılar, Seyduna'nın buraya gelmesi an ve an meselesi. Sizler de sanki hiç işiniz gücünüz yokmuş gibi mışıl mışıl uyuyorsunuz. Eğer bu halde yakalanacak olursanız benimki de dahil hepinizin başlarını vurdurur. Kızlar alelacele giyindiler. Efendilerinin bahçeyi ziyaret edeceği haberi onları korku ve dehşete düşürmüştü. Apama ve Meryem yapmaları gereken işleri anlattılar. Apama delirmişti sanki. Keşke onlara başlarına neler geleceğini söylemeye cesaret edebilseydim diye herkesin duyabileceği bir sesle kendi kendine konuşmaya başlamıştı. Söyledikleri kızların heyecanlarını daha da arttırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Düzeni sağlamak isteyen Meryem bir oraya bir oraya koşuşturup durmaktaydı. Hasan fenerlerin yapımı için ihtiyaç duydukları tüm malzemeleri göndermişti onlara. Kağıt, boya, mumlar. Apama Fatma'yı yanına çağırarak feneri nasıl yapacağını kıza gösterdi. Bir süre sonra ilk feneri hazırladı bile. Odayı karartarak fenerin içine yanan bir mum koydular. Kızlar hayranlık dolu çığlıklar attılar. Aptal kızlar, kargalar gibi gaklayacağınıza işinizi çabuk yapmaya çalışın diye bağırdı yaşlı cadı. Fatma herkese bir iş verdi. Kimisi parşömen üzerine motifler çiziyor, kimisi boyaları karıştırıyor, kimisi de fenerler için lambaları katlıyordu. Diğerleri bu parçaları kesiyor, yapıştırıyor ve boyuyordu. İşleri biten fenerler ise kurumaları için güneşe konuluyordu. Sayıları hızla artmaktaydı. Aradan geçen tüm zaman zarfında kızlar Seyduna'nın ziyaretinden başka tek kelime etmemişlerdi. Cada hayal kurmaya başlamıştı bile. Onun bir sultana benzediğinden eminim dedi. Altın ve erguvana bürünmüş. Hayır diye karşı çıktı Halime. Onun bize bir peygamber gibi geleceğinden eminim. Bak sen, kendisi mi söyledi bunu sana diye dalga geçti öbürü. Halime, Meryem ve Adi'nin kendisine anlattıklarını kızlara da anlatmak için yanıp tutuşuyordu. Fakat kendine hakim olabildi. Apama uzakta değildi ve onun sorularına muhatap kalmak hiç de hoş olmazdı doğrusu. Muhammed hem bir peygamber hem de bir hükümdardı diye aralarını buldu Fatma. Seyduna hakkında mı konuşuyorsunuz diye bilmek istedi o anda. Önlerinden geçmekte olan Apama kötü kötü sırıtıyordu. Durun bakalım, nasıl olsa birkaçınızın kellesi bu akşam artık omuzlarının üzerinde durmayacak. Evet, en geç bu akşam başka misafirleriniz de olacak. Ve şunu unutmayın, şayet içinizden birisi gelen misafirlere burasının neresi olduğunu ve gerçek kimliğini açıklamaya cüret ederse anında boynu vurulacak. O zaman göreceğiz saçma sapan lakırtılar etmeye devam edip etmeyeceğinizi. Kızlar korkuyla Meryem'e döndüler. Apama haklı dedi. Seyduna bu bahçelerin gerçek cennet örneğine göre düzenlenmelerini emretti. Bu andan itibaren sizler ve gerçekten cennette bulunuyormuş gibi davranmak zorundasınız. Siz artık sıradan kızlar değil, birer hurisiniz. Kendinizi yeni kimliğinize alıştırmalısınız. Azıcık çaba gösterirseniz bunun hiç de zor olmadığını anlayacaksınız. Ve ben de sizleri uyarmak zorundayım. Ziyaretçilerin huzurunda gerçek kimliğini ifşa eden oracıkta öldürülecektir. Öyleyse ben ağzımı bile açmayacağım dedi Sara. Sana sorulan tüm soruları cevaplamak zorundasın diye uyardı Apama. Halime hıçkırmaya başladı. Kimsenin beni görmemesi için gidip saklanacağım. Hele bir de ne diye ciyakladı Apama. Seni işkence tezgahında görmekten büyük zevk alacağım doğrusu. Genç kızların içlerindeki korku giderek büyümekteydi. Başlarını önlerine eğerek fenerleri hazırlamaya devam ettiler. "Hadi uzatmayın," dedi Fatma sonunda. "Başa gelen çekilir. Ben önceden haremde yaşadığım için rol yapmanın ne demek olduğunu bilirim. Erkekleri tanırım. Onları aldatmak kolaydır. Özellikle tecrübesiz genç olanları çok kolay. Nasıl olsa bahçelerimiz gerçekten de cennete benziyorlar. Huri numarası yapmak çok kolay olacak bence." "Şimdi anlıyorum," diye bağırdı Züleyha. "Evet, niye bize ısrarla Kur'an'ın cenneti ve oradaki yaşamı tasvir eden bölümlerinin anlatıldığını şimdi anladım. Ne dersiniz?" Meryem gülümsedi. Züleyha'nın söyledikleri aklına bile gelmemişti. Hasan gerçekten de her şeyi hesaplamıştı. Gerçek bir cehennem hayalcisiydi o. "Hakkın var Züleyha," diye ona katıldı Zeynep. "En iyisi o harika bölümleri bir kez daha gözden geçirelim. Hadi çocuklar, biraz hayal gücünüzü çalıştırın," dedi Fatma yumuşakça. "Sadece gerçek cennetteymiş gibi davranın. Gerisi kendiliğinden gelir nasıl olsa. Ne kadar tabii davranırsanız oyununuz o kadar iyi sonuçlanır," diye Meryem konuşulanları bilgece toparladı. "Olayı abartmayın. Huri olmak çok normal bir şeymiş gibi davranmaya çalışın ve sadece size bir şey sorulduğu zaman konuşun." Halime korkularının yavaş yavaş yok olduklarını hissediyordu. Her zamanki gibi merakla bağırdı. "Peki ama Seyduna niye bizim cennetteymiş gibi davranmamızı istiyor? Dilinizi tutmayı öğrenmeniz için küçük maymun," diye hışımla sözünü kesti Apama. Muat ve Mustafa mutfağa sepetler dolusu iştah açıcı kümes hayvanları, özellikle bıldırcınlar, keklikler ve su kuşları ve balıklar taşıyorlardı. Apama mutfağa giderek yardımcıları ile beraber yemekleri hazırlamaya koyuldu. Fakat Halime'nin merakı tatmin olmamıştı. "Peki kendilerine huri olduğumuzu söyleyeceğimiz misafirler kimler?" sorusunu gülüşmeler izledi. "Bunu size söylemem lazım aslında," dedi Meryem muzip bir sesle. "Çünkü kim oldukları sizin için fark etmemeli."
Ayrım sonu.